Ayrım 8, sayfa 96. Arnan arkasında bir mendilini çekiyordu. Araksi'nin bindiği eşeğin yanında yürüyordu. Karısının şişkin bacakları hayvanın böğürlerinde dinleniyordu. Onda albümün hastalığı ve yüksek tansiyon vardı. Siyah yün çorapları ödemlerini örtüyordu. Vartan ona bir diyet yazmıştı. Uyması gerektiğini bildiği halde diyeti başaramadı. Severek yediği çok baharatlı yemeklerden vazgeçmek istemediği için diyeti hep erteliyordu. Beden yapısı ve dolgun göğüsleriyle kıyaslanınca yüzü olduğundan daha zarif görünüyordu. Tüm saçları lekesiz beyaz olmasına rağmen alnının üstünde birkaç inatçı siyah saç tutamı kalmıştı. Araksi daima bir başörtüsü takardı. Daha genç görünmek için yüzüne bu siyah saç tutamını düşürüyordu. İnci gibi dişlerini göstermek için de hep gülümserdi. O Armin için alımlı kalmıştı. Çocukluğundan söz edilince her zaman şu sözü tekrarlardı. Ölüm beni korkutmuyor. Şimdi asla. Sadece şişman ve çirkin olacağım için yaşlanmak beni üzüyor. Armin ona itiraz eder ve hala çok güzel ve çok saygın kaldığına inanırdı. Çenesinden nazikçe makas alır ve nihayet şöyle derdi. Ben sana kalbimle bakıyorum. Sen her zaman düğün günümüzdeki kadar güzelsin. Bu sözler Araksi'nin yüzünde gülümseme yaratırdı. Çünkü Armin'in sevgisi gerçekten değişmemişti. Onunkisi sürekli ve sessiz bir sevgiydi. Balıkçılık onların yaşamında asla alışamadıkları ayrılıklar yaşatmıştı. Bugün kaybettikleri zamanı geri istiyorlardı. Pratik olarak birbirlerinden ayrılamaz olmuşlardı. Evi terk ettiklerinden beri Armin tek söz söylememişti. Bu suskunluk Balyanlardaki akşam yemeğinde Araksi için bir ceza olabilirdi ama durum buna benzemiyordu. Konuşmakta güçlük çektiği izlenimini uyandıran ağır sesiyle şöyle dedi. Bu davete ne kadar seviniyorum. Bu bana bir ölüm nöbeti gibi geliyor diye dargın homurdandı Armin. Thomas'ın doğum gününü kutlamalarına akıl erdiremiyorum. Tam da ayakta kalmaya çalıştığımız şu anda. Suskunluğunu bir biçimde bozduğu için yaşlı kadın üstüne gitti. Bu kez kendisi somurtkanlaşmıştı. Yumuşakça istirha etti. Aksine biz yalnız kalmamalıyız. Balyanları iyi anlıyorum. Benim de arkadaşlarımla birlikte olmaya ihtiyacım var. Belli ki bu birlikte yiyeceğimiz son yemektir. Kesin, en son. Görüyorsun, o zaman biraz neşelenmeye gayret et. Neşelenme, diye patladı Armin. Nasıl neşeli olmamı isteyebilirsin? Öfkesini zavallı karısından çıkarmak isterken neredeyse çileden çıktığını anlayınca sustu. Affedersin küçük Martım diye fısıldadı ve elini Araksi'nin elinin üzerine koydu. Kadın gülümsüyordu. Armin uzun süredir ona bu sözlerle hitap etmemişti. Adam içini çekti. Tamam, birkaç saatini kendimi toparlayacağım. Midillinin yularını tutan elini o kadar sıkmıştı ki tırnakları eline battı. İçten içe kaynıyordu. Olayların gidişatıyla lanetlediği eylemsizlik ona dayanılmaz geliyordu. Güçsüzlüğü onu endişelendiriyordu. St. Minas'ın kesif dumanlı harabesi önünde dururken duyduğu kaçma isteğini bastıramıyordu. Araksi ona hak vermiyordu. İsten kararmış duvarlara bakarken tansiyonu yükselmiş, kocası kızaran yüzünü ve gözyaşlarını görmesin diye kafasını çevirmişti. Şimdiye kadar tehcir, onlara kadar geleceğini göremedikleri bir fırtına bulutuydu. Armin'in Ermenilere uygulanan zalimliklerden Araksi'ye anlattıkları gerçekten de onun bilincini zorlamıştı. Bunlar korkunç şeylerdi ama bir ağırlığı yoktu. Yüzlerce yıl önce olup bitmiş savaş ve soykırım haberleri gibiydi. Ama bu yıkılan Tanrı'nın eviydi. Araksi bunun anlamını kavradı. Acısı şimdi aynen 6 çocuklarını ve son 3 torunlarını kaybettiklerindeki gibiydi. Sanki onları şu an bir kere daha kaybediyordu. Bir adam veya bir çocuk öldürüldüğü zaman Araksi için bu hep böyle olurdu. Oğullarını ve torunlarını yeniden kaybederdi. Kalbi bunu ne kadar taşıyabilecekti? Armin ve Araksi geldiğinde tüm Balyan ailesi dışarı çıktılar. Thomas, vaftiz babasının yanında getirdiği semerli midilliği görünce yıldırım çarpmış gibi kala kaldı. En büyük hayali gerçekleşiyordu. Kilisedeki olaylardan bu yana başlayan karın ağrısı dinmişti. Çok iyi durumda görünen hayvanın kızıl kahverengi derisi, açık renk geleleri ve açık renk bir kuyruğu vardı. Kirpikleri uzun, sarı beyazdı. Çocuğun gördüğüne göre gözleri yumuşaktı. Spaniel havladı ve midilli uzun bir kişnemeyle cevap verdi. Thomas caf canlı bir gülmeyle ona koştu. Hemen hayvana binmek istemesine rağmen en alt basamakta durdu. Birkaç dakika önce Aznim Hanım ondan hediyesini almadan önce konukları selamlaması, ikisine birden teşekkür etmesi sözünü almıştı. Vartan eşekten inmesi için Araksi'ye yardım etti. Bacaklarınız nasıl? Daha iyi diye yalan söyledi. Diyetiniz bana çok iyi geliyor fakat bu akşam kendimi aldatmaya izin vereceğim. Yetişkinler abartılı biçimde selamlaşırken sabırsızlıktan Thomas'ın ayakları birbirine dolanıyordu. Ardından vaftiz babasını ve teyzesini kucaklama sırası ona geldi. Araksi onu kollarına aldı, Midilli'ye götürdü ve ötekilere dedi ki, sevgili Thomas'ımız melek sabrı gösterdi. Vartan hayvanı gösterdi. Thomas, o senin, ona iyi bak. Semer, büyük annenin hediyesidir, dedi Maro. Harika semer örtüsünü Araksi ördü, vaftiz babam Midilli'ye 2 aydan fazladır biniyor. Thomas nihayet Spaniel'le dostluk kuran ata binebilirdi. İpek gibi tüylerle kaplı, zarif burun deliğine dokunarak okşadı. Hayvan kendini okşatmak için kafasını öne uzattı. Beni tanımış gibi görünüyor diye şaşırdı Thomas. Aynen öyle diye cevap verdi Armen. Annen bana senin bir kazağını verdi, seni kokundan tanıyor. Thomas Midilli'nin boynuna sarıldı, etrafını bir kere dolaştı, sağrısını okşadı ve semere atladı. Yüz hesapsız bir sevinçle parlıyordu. Topuğuyla atın böğrünü hafifçe vurdu, babasından gördüğü gibi diliyle şakırdattı. Maro onu tutmak için davrandı ama Armen sakinleştirdi. Midilli yerinde dans ediyordu. Birkaç adım gitti ve tırısa döndü. Zeynep ve Cemile sevinçle ve gülerek arkasından koştular. Thomas bahçe kapısı ile yetişkinler arasında gitti geldi. Canlı bir sesle bildirdi. Adı Gajzak olsun. Şimşek. Evet, bu isim ona yakışıyor diye onayladı Bartan. Şimdi yemek yiyelim, dedi Maro. Daha sonra Gajzak'ın üstünde gezebilirsin. Thomas Midilli'ye yemek odasının pencerelerinin önündeki bir fındık ağacının dalına bağladı. Böylece onu masadan görebilecekti. Armen hayvanın ağacın dallarını koparabileceğini söyledi. Fakat bunun etkisi ne olurdu? Diğerleri gibi o da birkaç dakika için Thomas'ın mutluluğunu paylaşmış, kendi üzüntüsünü unutmuştu. Şimdi kendi üzüntüleri geri geliyordu ama sezdirmemeye dikkat ettiler. Sivas halkı için tüm civarın en güzel evlerinden biri olan bu ev, adam Samyan tarafından yaptırılmıştı. Doğraması kesinlikle en iyisindendi. Pahalı mobilya koleksiyonlarını saklayıp koruyacağından emin olduğu için bu evi zengin ihracatçı Vartan'a istemeyerek satmıştı. Çocukları İstanbul'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Bozulan sağlığı nedeniyle doktorların çok olduğu başkente taşınması zorunlu olmuştu. Araksi bu evin odalarına çekinmeden asla giremiyordu. Bu bir rahatsızlıktı ama Balyanlarla arasındaki sempatiyi ve güven bağlarını hemen hiçbir şekilde zedelemeyen bir rahatsızlık. Armen'le birlikte inşa ettikleri 2 odalı mütevazi evleri bu evin sadece salonu kadardı. İflas etmiş bir tütün fabrikatörünün kızı olarak Araksi, bu büyük şömineli yemek odası gibisini asla görmemişti. Şömine mermerle kaplanmıştı ve üzerinde yarım saatte bir çalan abonozdan yapılmış sedef kalkmalı bir saat vardı. Ceviz tahtayla kaplanmış duvarlarda Varta'nın anne ve babasının ve Maro'nun babasının yağlı boya portreleri asılıydı. Burada Ermeniler ve Ruslar tarafından çok beğenilen Ermeni kökenli ressam Ayvazovski'nin 4 deniz manzarası da vardı. Düz kristal parçalı bir krom avize 20 kişilik meşe yemek masası üzerine asılmıştı. Avize sadece dekordu çünkü Anadolu'nun diğer şehirlerinde olduğu gibi Sivas'ta da elektrik ışığı az olmasına rağmen ampullerle süslenmişti. İlerlemenin çabuk gelişeceğine inanmış olan önceki sahibi her odayı elektrik lambası taktırmıştı. Aradan 12 yıl geçmiş, hala gaz ve petrol lambası ile yaşanıyordu. Gümüşle süslenmiş bir vitrin, His Master's Voice marka bir gramofon ve 2 büfe mobilyayı tamamlıyordu. Maro odayı gül demetleriyle süslemişti ve masa çok güzelden atılmıştı. Zeynep ve Cemile dışında hiç kimse eğlence havası içinde değildi. Vartan, masanın en yaşlısı olarak Armen'den dua etmesini rica etti. Bu onun dini şeylerle ilgilenmediğini sanan kaynanasını şaşırttı. Her iki Türk kızı Maro'ya sık sık sorar gibi baktıkları hizmeti üzerine aldılar. Sonra onlar da masaya oturdular. Azniv Hanım torununun en sevdiği yemekleri hazırlamıştı. Fırında patlıcan, zeytinyağlı enginar ve bademli pilavla doldurulmuş kuzu. Yemeklerin güzelliğini övgüler, Thomas için mutluluk dilekleri ve şerefe içme konuşmalarından sonra susarak yemeğe devam ettiler. Armen gibi Araksi de tabaklarını çevreleyen birçok çatal bıçak takımından şaşkın oturuyorlardı. Her ikisi de hangi çatalın nasıl doğru kullanılacağını görmek için ev sahiplerini gözetliyorlardı. Kendilerini ciddi yüzlerle zoraki bir kutlama yemeği karakteri olmaktan dolayı rahatsız hissediyorlardı. Birkaç dakika sonra Armen gürültüyle çatalı elinden bıraktı. Ben bir daha sahte tavır takınamayacağım diye bağırdı. Karısı dirseğiyle ama çaktırmadan ona dokunup hak verdiğini gösterdi. Armen asık suratlı yüzüyle bu doğru, burada oturuyoruz ve hiçbir şey olmamış gibi kutlama yapıyoruz. Ama herkes türbüceğini biliyor. Orada bulunanların tümü şaşkın kala kaldılar. Kendilerini suçlu hisseden Zeynep ve Cemile de. mekanik olarak yemeye devam eden ve dalgın bakışlarını bir dille diken Thomas dışında herkes. Maro etkilenmişti fakat nasıl tepki göstermesi gerektiğini kestiremiyordu. Kocasına kaçamak bakışlar fırlattı. Vartan sakin fakat kesin sözlerle konuşmaya başladı. Duygularınızı anlıyorum Armen. Hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Bu konuda kahvemizi içinceye kadar beklemeyi düşünür müsünüz? Armen yıkılmıştı. Tabağına baktı ve mırıldandı. Akıllı konuşmalar sanki bir şeyi değiştirecek. Sözler, bize sadece söz kaldı. Orada neyin patlamak üzere olduğunu beklemek. Tam değil, bir çıkış yolu var. Bu sözler söylenirken Armen etrafına canlı bir bakış fırlattı. Sev Dzol diye fısıldadı Vartan. Karadeniz. Bununla ne demek istiyordu acaba? Armen'in şaşkınlığı yüzüne vuruyordu. Ağır bir sessizlik yayılıyordu. Maro, Zeynep'ten biraz müzik koymasını rica etti. Onlar şehirde gramofon olan tek aileydi. Thomas onu hayranlıkla izleyen dostlarını çalmaktan çok gururlanırdı. Zeynep ve Cemile için bu, sırrı açığa çıkmamış, hemen hemen büyülü bir aletti. Yemek boyunca ikisi de gramofonu kim kuracak, silindiri kim değiştirecek diye yarıştılar. Sessizliği bozmak için Maro, babası Hagop Artinyan'dan söz açtı. Babasını çok sevmişti ve onun anısını koruyordu. Böylece büyük babasını hiç tanımamış olan Thomas nereden geldiğini bilmiş oluyordu. Aldim Hanım diğer kızlar örgü öğrenirken kocasının o yaşta Maro'yu yabancı fonların işleyişi konusunda uzman yaptığını söyleyerek tamamladı. Ama sesleri gerçeği yansıtmıyordu. Bu tür hikayeleri atlayan Thomas bu kez duymadı bile. O hayretle midilisine bakıyordu babasıyla birlikte hiç bitmeyen at binmeler hayal ediyordu. Vartan da dalgındı. Odaya baktı ve evi satın alırken bulduklarından farklı hale getirmediklerini düşündü. Sanki burada konuk olarak kalacaklarını işlerinden en derin şekilde biliyorlarmış gibi. Üç kadın sadece sohbet ediyorlardı. Armen tabağını karıştırıyor, sabırsızlıkla yemeğin sonunu bekliyordu. Kafasında pek çok düşünce uçuşuyor, onları sıraya koymayı başaramıyordu. Kaçmak, hangi şartlar altında, nereye? Diğerlerini içinde oldukları zor şartlar altında bırakarak mı? Vartan'dan bunları açıklık getirmesini bekleyemiyordu. Soğanlı pasta tatlısından sonra Thomas Gazdak'a geri dönmek için acele etti. Maro, Zeynep ve Cemile'ye çocuğa eşlik etmelerinin iyi olacağını söyledi. Masayı daha sonra kaldırabilirlerdi. Yetişkinler Fransa'dan adam Şamya'nın getirmiş olduğu Pleyel piyanosunun süslediği büyük salona geçtiler. Salon değişik stillerin ilginç bir karışımıydı. 15. Louis stilinde kanepe ve koltukların arasında Çin'den gelen lakelenmiş sandıklar ve Arap motifleriyle süslenmiş 10 köşeli kahve masası ve uzun, düz, doğu halılarıyla ve yastıklarla örtülmüş bir divan vardı. Köşedeki divanın çevresinde bir araya geldiler. Vartan, Armen ve Araksi için iki kişilik, kaynanası için de tek kişilik bir koltuk çekti. Karısıyla kendisi divana oturdular. Böylece bir daire oluşturdular. Maro ve Aznev Hanım kahve ve konyak servisi yaptılar. Vartan ve Armen sigaralarını yaktılar. İzin verirseniz dedi Aznev Hanım, tütün kutusunu gösterdi. Cevap beklemeden bir tutam tütün aldı, burnuna götürdü, yukarı kaldırdı ve işlemeli bir mendile hapşırdı. Şeref edemeden içtiler. Yüzleri neşesizdi. Armen Vartan'a eğildi. Karadeniz mi? Vartan konyak kadehini bir yudumda boşalttı ve derin bir nefes aldı. Bu bir veda yemeğiydi. Sivas'ı terk ediyoruz. Yaşlı adam gözünü oynatmıyordu. Hemen bu gece diye ilave etti Maro. Armen sigarasının külünü bir kristal küllüğe silkelerken bu akıllı bir karar diye açıkladı. Burada her şey bitti. Sizi bizimle birlikte gelmeyi öneriyorum dedi Vartan. Geceleyin deniz sahiline kadar inebiliriz. Orada bir kayık kiralar veya satın alırız. Şans biraz yardım ederse bu olabilir dedi Armen ve çenesini ovdu. Karısına döndü. Kadın kararı kendisine bıraktığını anlatmak için kocasının kolunu okşadı. Araksi sağlığı nedeniyle böyle bir seyahat düşüncesinden korkmalıydı. Ayrıca Armen'in aklına Kore'nin sözleri geldi. Tohumu kurtarmak içini çekti. Bizi düşünmenize duygulandık ama biz hayatımızın sonuna yaklaştık. Daha genç olanları yanınıza alın. Onlar halkımızın geleceğidirler. Maro divanın kenarından eğildi ve Araksi'nin ellerini tuttu. Siz bizim aileye aitsiniz. Sizi bırakmak istemiyoruz. Aznev Hanım erkeklerin konuşmasına karışmaması gereken kızına kötü bir bakış attı. Bu ikinci defa oluyordu. Armen dedi Vartan, size ihtiyacımız var. Biz ana yoldan gitmeyeceğiz. Yani arabayı tarlalardan götürebilecek güçlü kollar gerekti. Siz burayı sahile kadar tam olarak biliyorsunuz. Ayrıca ben kayık kullanamam. Armen bakışı bardağının dibine dikmiş vaziyette düşünüyordu. Tek tek herkesin hayatta kalma görevi vardır demişti papaz. Tehcir, Araksi için Armin'in ona tasarruf edebildiği atlatılamaz bir kader kurşunu olmuştu. Buradan hareketle o Thomas'ı ebeveynleri için, ailesi için kendini sorumlu hissediyordu. 1895'te o, uzak bir eyalette yaşadığı için çocuklarını kurtaramamıştı. Zaten kendini suçlu hissediyordu. Şimdi sembolik de olsa bu hatasını telafi etme olanağına sahipti. Karadeniz anısı içinde tütüyordu. Onun tuzlu havasını konyak buğusu ile birlikte teneffüs etmeyi düşündüğü çok açıktı. Açık denizde bir kere daha olsun, kayık sürmek onun için ne büyük şans olurdu. Araksi ve o, birlikte birkaç yıl daha yaşamayı umabilirlerdi. Ölümün acelesi yoktu. Bartın'ın teklifini kabul etti ve hemen yüksek sesle planlar yapmaya başladı. Onu saran ateş herkesi sardı ve canlı jestlerle açıklamalara başladı. Sivas'ı terk etmeleri için en iyi yol ona göre tarlasının yanından geçen çoban patikasıydı. Eğer engeller ustaca aşılırsa o yoldan arabayla gidilebilirdi. Gün ağarmadan önce dağların arkasında güvenlik içinde olurlardı. 6 veya 7 gün içinde denize ulaşabilirlerdi. Armen ordunun büyük limanını öneriyordu. Orada güvenilir dostları vardı, uygun bir kayık bulabilirdi. Sonra asıl soruyu sordu. Her şey iyi ve güzel. Fakat nereye gideceğiz? Rusya'ya diye cevap verdi Vartan. Hayır diye bağırdı Moro. Başkente. Araksi ve Agni Hanım ona kötü kötü baktılar. Bir kadın başkalarının yanında kocasına itiraz etmezdi. Vartan böyle geleneklere önem vermezdi. Maro'nun bağırması yüreğine dokundu. Yumuşak sesle sordu. Niçin? Orada akrabalarımızı ziyaret edebiliriz. Birçok yabancı diplomat şehirde bulunuyor. Oradaki durum iç şehirlerdeki gibi dramatik değildir mutlaka. Bunu bilmiyoruz diye cevap verdi Vartan. Mesrop amca belki ailesiyle birlikte kaçmıştır. Kardeşim Nubar... Bunu orada olursak görebileceğiz diye itiraz etti Maro. Maro diye bağırdı Adnif Hanım azarlayarak. Vartan kaynanasının bir el hareketiyle susturdu. O karısının neler hissettiğini tahmin ediyordu. Açıklamasını sabırla sürdürdü. Bir düşün, İstanbul'da aranacağım, sürekli bir korku içinde saklanmak zorunda kalacağız. Thomas'ı düşün, hepimizi düşün. Kadın otomatik olarak başını salladı. Armen devam etti. Bir kaçak olarak ben buradaki Ermenilere ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Hayır, imparatorluğu terk etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Rusya bizim için güvenlikli bir liman. Maro, Vartan'a hak verdi. Vartan Armen'e döndü. Bizi oraya götürebilir misin? İstanbul'a gitmekten daha kolay. Kuzey Karadeniz'deki Yalta size uyar mı? Ben Batum'u tercih ederim. Rusya Ermenilerini oradan ulaşabiliriz. Erivan, eğer Anadolu'daki Ermenilere yardım etmek istiyorsak, Rusların safında mücadele eden Ermenilerle bağlantı kurmak zorundayız. Plan, işin bu cephesini pek bilmeyen Armen'in hoşuna gitti. O Erivan'da Katolik Kilisesi'nin merkezinin bulunduğu Ecmi Adzin şehrinde bulunmuştu. Maro'nun gözlerinde bu hedef Avrupa'dan çok daha uzaktı. Ama seçim şansları neredeyse yoktu. Azni Hanım hiçbir zaman ölen kocasının yanına gömülemeyeceğini hissetti ama karşı da koymadı. Ailesi önce gelirdi. Ardından pratik detayları, yanlarına ne alacaklarını, kimin kimle ilgileneceğini konuşmaya geçtiler. Kızılırmak üzerindeki köprüde jandarmalar tarafından durdurulan aileyi ve arabasını hatırlayan Vartan sadece gerçekten en gerekli olanların alınmasını istedi. Fazla hiçbir şey. Biraz elbise, örtü, 6 gün için kumanya, silahlar. Birine yük olmaktan her zaman korkmuş olan Araksi, bizim eşyalarımız küçük bir bohçaya sığar diye açıkladı. 30 dakika içinde biz hazırız. Devrilerden dolayı en erken gece yarısından yarım saat sonra yola çıkabilirlerdi. Vartan ve beraberindekiler saat 1'e doğru Armen ve Araksi'yi uğrayıp alacaklardı. Sonra hemen yola koyulabilirlerdi. Cemile ve Zeynep ne olacak diye sordu Armen. Yola çıkmanızda uyanmasalar bile sabah erken bunu anlayacaklar ve alarma geçecekler. Yetkililerin bunu mümkün mertebe geç öğrenmeleri bize çok yardımcı olurdu. En iyisi onlara söyleyelim dedi Vartan. Onlara durum yeniden normale dönünceye kadar saklanacağımızı anlatalım. Onlara güvenebilir miyiz anne? Ben onlar için elimi ateşe sokarım. Sadık iki insan onlar. Evi koruyacaklar ve eğer ordu gelip sizi sorarsa Vartan'ın yataktan kalkacak durumda olmadığını söyleyecekler. Bu durumda birkaç gün zaman kazanabiliriz. Salon kararmıştı. Maro sarı ışık veren iki gaz lambasını yaktı. Hiçbiri arkada kalan Ermenilerden söz etmiyordu. Ama her biri endişe içinde onları düşünüyordu. Seyahat hazırlıkları az zaman aldı. Daha birkaç saat öldürmeleri gerekiyordu. Ayrılacakları anda endişeliydiler. Kendileri için artık bir yaşam diliminin sona erdiğini biliyorlardı. Bilinmeyene gittiklerinin bilincindeydiler. Maro, bizi piyanoda bir parça çalabilir diye önerdi büyük bir müzik tutkunu olan Araksi. Anı olarak. Maro bunun için uygun görünmüyordu. Vartan'dan udunu almasını rica etti. Uzun süre nazlanmadı Vartan. Enstrümanı uyluğuna dayadı ve akord etti. Doğu ezgilerini 6 yaşından beri çalıyordu. Babası bir kış boyunca bir gezgin müzisyeni ağırlamıştı. Vartan'a konukseverlik karşılığı olarak sanatının sırlarını veren beyaz sakallı bir ihtiyardı. Sonraları Vartan'ın ünlü öğretmenleri de oldu. Ama bu yaşlı adamdan aldığı ilk ders hala yüreğindeydi. Müzik, Hud gelmeden önce senin içinde oluşur. Hazırlıksız parmaklarını melodilerle oynaklaştırmaya çalışırken Thomas ve iki Türk kızı içeri girip divanın önünde sessizce yere oturdular. Vartan, içinde ince bir melankoli taşıyan eski Ermeni şarkılarını çalıyordu. Bilincinde olmadan Maro bu da sıcak, titrek sesiyle eşlik etti. Gözleri kapalı, elleri göğsüne bağlanmış, vücudunu yumuşak bir şekilde ileri geri sallıyordu. Beşik sallıyormuş gibi şarkı söylüyordu. Boğazının başlangıç kısmından gelen yüksek tınılarda bir özlem açığa çıkıyordu. Sevenlerin ayrılıklardan yakındığı şarkıyı dinlerken Thomas'ın gözleri donuklaşmıştı. Şarkılarda çiçeklerden, meyvelerden, kuşlardan, fanteziyi kanatlandıran hayali manzaralardan söz ediliyordu. Sevgi ve uzaklık arasındaki bağlantıyı kurmak, bunu meyve adlarını kullanarak seven insanları anlatmak ona zor geliyordu. Ama egzotik diyarların yer ve insanlarından yeni haberler getiren kuşlar üzerine sekleri seviyordu. Farkına vardı. Onlar da kuşların yaptığını yapıyorlardı. Uzağa gidiyorlardı. Orada onları ne bekliyordu? Thomas'ın bildiği tek şehir Sivas'tı. Diğer şehirleri sadece kitaplardaki resimlerden tanıyordu. Trenleri görebilir miydi, uçakları? Başını okşayan vaftiz babasına doğru kaydı, sırtıyla bacaklarına yaslandı. Maro'nun sesinin bu akşam huzursuz bir tınısı vardı. Şarkıların sözleri yeni bir anlam kazanıyordu. Söylediği şey artık bir aşk şarkısı gibi gelmiyordu. Söyledikleri daha çok bir sızlanma, herkesin içinde yeniden bulabileceği unutulma korkusu ağır bir yakınmaydı. Maro gözyaşlarını kovermemek için kendini zorluyordu. Diğerleri de aynı durumdaydı. Yılın en kısa gecelerinden biri başlıyordu. Armen ve Araksi yola koyuldular. Türk kızları Balyanların planı öğrendiklerinde her biri kendi tarzında tepki gösterdi. Duygu dolu, hassas biri olan Zeynep içini çekerek kendini Aznev Hanım'ın kollarına attı. Daha aklı başında olan Cemile onlara kendi köylerine kaçmalarını önerdi. Babalarımız sizi bağrına basacaklardır. Bütün köy sizi koruyacaktır. Maro, anne babalarına zorluk çıkartmak istemediklerini söyledi. Biz emin bir yer biliyoruz, endişe etmeyin diye ekledi. Eğer 3 gün içinde geri dönmezsek evi kapatıp Sivas'ta oturan amcanıza gidin. O sizi ailenize geri götürecektir. Döndüğümüzde sizi tekrar yanımıza alacağız. Cemile başıyla onayladı ama asla geri dönmeyeceklerini de hissetti. Aznev Hanım genç kızları alıp mutfağa gitti. Vartan Maro'ya drahoma olarak kullanabilecekleri 10 parça altından bir keseyi her ikisine vermesini rica etti. Vartan fırtınadan sönmeyen bir feneri yaktı ve sadece 2 saatliğine bile olsa yatmamakta direnen Thomas'la birlikte dışarı çıktı. Neredeyse yuvarlak olan ay gök yolunu yarılamış duruyor, manzarayı soluk bir ışığa boğuyordu. Hiçbir esinti yoktu. Sıcak havada çiçek kokuları ağırlıktaydı. Bahçe bugün sulanmamıştı. Günün değişikliği karşısında şaşıran Sassun amaçsız oraya buraya koşuyordu. Vartan, Maro'nun ve kendi atının eğerlerini taktı. Thomas, kendi midelisi içinde aynı şeyi düşünüyordu. Gatsak bizimle geliyor, diye kararlı bir şekilde açıkladı. Vartan bu sorunu önceden düşünmüştü. Thomas'ı yeni atından bu kadar erken ayırmayı gayri insani buluyordu. İyi. Fakat ona binmeyeceksin. Her ne olursa olsun hemen değil. Biz onu arabanın arkasına bağlayacağız. Bu sorunun sonraya ertelendiği anlamına geliyordu. Çünkü onlar orduya varabilirlerse orada bütün hayvanlarından ayrılmak zorundaydılar. Thomas bunu bilmiyordu. Bununla onu rahatsız etmeye hiç gerek yoktu. Vartan oğlunun yaptığı işe baktı. Bir kademe daha fazla sıktığı kemere rağmen Gajzag'ın uysalca eğerlendiğini görünce şaşırdı. Arabanın atını da koştuktan sonra eve döndüğünde yemek odasındaki saat 11'i çalıyordu. Kumanya sepetleri, yorganlar ve küçük bir valiz evin girişine yığılmıştı. Maro karşısına geçti, yüzü gergindi. Hazırız, dedi canlı bir sesle. Bu evi ve bu şehri terk etmek tahmin ettiğinden daha çok sarsmıştı onu. Vartan için bu yolculuk bir yenilgiydi. Her şeyi yüklemek için son dakikaya kadar beklemeliyiz. Annen nerede? Bodrum'da. Gümüşü gömüyor. Vartan omuzlarını silkti. İyi, eğer bu ona zevk veriyorsa. Thomas esnedi ve gözlerini ovuşturdu. Sen onunla yatmalı ve bir saat uyumalısın dedi karısına Vartan. Ben birkaç kağıdı aramak ve diğerlerini yakmak için çalışma odasına gidiyorum. İlerleyen saate rağmen Müslüman semti Kaval'da yaşam hareketliydi. İkili veya üçlü, bazen de 10 kişilik gruplar halinde erkekler belediyenin önündeki alana akın ediyorlardı. Hepsi fener veya meşaleler taşıyordu. Büyük meydan fosforlu bir denize dönüşmüştü. Dev gibi gölgeler evlerin ön cephesinde hareket ediyordu. Yoğun bir kalabalık intikama çağıran konuşmacıyı dinlemek için sıkışıyordu. Kışkırtmaya, bağırışmalar cevap veriyor, meşaleler sallanıyor, sopalar ve silahlar havaya kaldırılıyordu. Ev duvarlarına yaslanmış askerler kalabalığı kısmen umursamaz, kısmen de kalabalıkla birlikte ateşlenerek izliyorlardı. Göstericiler Ermeni semtine doğru harekete geçince subaylar adamlarını havaya ateş etmelerini emrettiler. Vartan belediyenin önündeki aydınlık ışık görüntüsünü penceresinden özel bir dikkat harcamadan fark etmişti. İnsanların toplanma nedenini gösteren herhangi bir ses bu uzaklıktan duyulmuyordu. Evin tapusunu ve diğer önemli dokümanları bir deri çantaya yerleştirmişti. Kışın odayı ısıtan beyaz çinli sobada yarım saatten beri kağıtları yakıyordu. Ateş gürül gürüldü. Borunun başlangıç kısmı akkorlaşmıştı. Korkunç sıcaklık onu pencereyi açmaya zorlamıştı. Kuzeni Dira'nın bütün mektupları, Ermeni Kurtuluş Hareketi'nin mensupları ve önderlerinin mektupları, hatta kardeşi Nubar ve teyzesi Arpi'nin önemsiz haberleri hepsi kül olmuştu. Silah seslerini işittiğinde sıra politik makalesinin el yazmalarına gelmişti. Pencereye gitti. Başka patlamalar da vardı ve birkaç dakika içinde durum kontrolden çıkmıştı anlaşılan. Ardından kalabalık hareketi geçti. Şimdi ışıklı bir insan kuyruğu tepeye tırmanıyordu. Göstericiler görev yapmakta hiçbir acelesi olmayan askerleri aşıyordu. Kışkırtıcı çağrının hiç etkisi olmamış, sanki dini bir tören varmış gibi düşünülebilirdi. İki kelime ayırt ediliyordu. Ermeniler, katiller. Yaklaşan gürültü tepede çınlıyordu. Yan sokaktan atlı bir komando geçiyordu. Arkasından koşar adımlarla bir jandarma birliği geçti. Osmanlı askerleri ayaklanan kalabalığı geri püskürtmek için Ermeni bölgesinde görev yapıyordu. Tam bir iki yüzlük diye öfkeyle mırıldandı Vartan. Ordunun düzeni sağlamasını savunanlarla bu kaosu planlayan veya en azından uygun ortamı yaratanlar aynı kişilerdi. Kendi kendine ordu sokaklarda devriye gezdiğine göre yola daha sonra çıkmaları gerektiğini söyledi. Tabii gün ağarmadan önce her şey yeniden sakinleşirse. Mahalledeki evlerin pancuları tıkırdıyordu. Kargaşadan korkan insanlar burunlarını pencerelerden çıkarıyor, evden eve ne olduğu soruluyordu. Bekçi köpekleri havlıyor, uluyordu. Tepenin eteğinde bir yangının alevleri görünüyordu. Bu bir evdi kuşkusuz. Sürü ilerliyor, askerler düzensiz çekiliyordu. Acaba subayları ne yapıyordu? Vartan onların arasına karışmalı ve mümkünse askerlerin geri çekilmesini önlemeliydi. Eğer olmazsa zaten kendileri içinde olanı olmuştu. Üniformasını giydi, balaskasını kuşandı ve tabancasının şarjörünü kontrol etti. Odayı terk ettiğinde Sassu'nun havlamalarından uyanmış, korkulu vaziyetteki Maro'ya çarptı. Saçları dağınıktı ve korkusu yüzünden okunuyordu. ''Ne oluyor?'' diye sordu titrek bir sesle. Vartan birkaç kelimeyle açıkladı. Maro onun evden çıkmayı düşündüğünü anlamıştı, telaşlandı. Bağırdı, tarardı, kaçtı. ''Oraya gidecek değilsin herhalde. Gidilmeli. Şu anda kaçmak imkansız ve gösteriler buraya kadar gelirse...'' Karısına sarıldı. ''Yavrumuzla kal. Orada senin yapacağın hiçbir şey yok.'' Bazen bir enerjik subay birlikleri toparlamak için yeterlidir. Eğer askerler şuurunu yeniden kazanırlarsa kurtulduk demektir. Oraya gitmem gerekir. Yumuşak bir hareketle Maro'dan ayrılırken ekledi. Sana gereksiz bir riske atılmayacağıma söz veriyorum. Eğer durum kötüye giderse hemen geri gelirim. Ama sen endişe etme. Her şey iyi olacak. Yüzlerce asker caddelerde. Bir saatten önce her şey yeniden sakinleşecek ve çadırlarımızı buradan sökeceğiz. Maro ona inanmak isterdi ama bunu başaramadı. Tartışmanın faydası yoktu. Hiçbir şey Vartan'ı kararından döndüremezdi. Arkasından gitti. Holde onları rahatsız oldukları görülen Aznif Hanım ve iki kız bekliyordu. Vartan sakin olmaya çalıştı. Duvarın dibindeki istiflenmiş eşyaları gösterdi. Yokluğumda arabayı yükleyin. Geri döndüğümde yola çıkabiliriz. Aznif Hanım karşı çıkmak istiyordu ama Maro onu engelledi. Vartan, vurucu ve saplayıcı tüm silahların bulunduğu koleksiyonun asıldığı duvardan bir şövalye kılıcını kınıyla birlikte aldı. Kılıcı kınına soktu ve kuşağına taktı. Tutuşu bir hedefi varmış gibiydi, zamana sıkışmış görünmüyordu. ''Bahçe kapısını arkamdan kilitler misin lütfen?'' diye sordu arkasından şaşkın bakan Maro'ya. Maru büfenin çekmecesinden anahtarı getirdi. Vartan kaynanasını başını eğerek veda etti. Evi size emanet ediyorum anne. Bunu bana bırakın ve merak etmeyin dedi kadın donuk bir sesle. Kendinize dikkat edin. Atı ahırından çıkardığında Maro çoktan onu bahçe kapısının önünde bekliyordu. Ay yüzüne vuruyor ve ıslak gözlerine yansıyordu. Vartan ona sarıldı. Kadın dayanılmaz acısını anlatacak sözleri bulup seçemiyordu. Sadece dedi ki, seni seviyorum Vartan. Vartan eğere binmeden önce cevap yerine karısını öptü. O da konuşacak sözü bulamıyordu ve eğer uzun süre tereddüt ederse zayıflayacağından korkuyordu. Caddeye çıktıktan sonra karısı kapıyı kilitleyinceye kadar bekledi. Tüfeğini doldur ve eğer birisi kapıyı kırmayı veya duvara tırmanmayı denerse ateş etmekten çekinme. Başını salladı, boğazı o kadar düğümlenmişti ki ses çıkaramıyordu. Vartan onu öpücük gönderdi ve atını mahmuzladı. Maro o caddeye dönene kadar yerinden kıpırdamadı. Vartan geri dönmemişti. Hıçkırıklarını bastırdı Maro ve eve geri dönmeden önce gözyaşlarını sildi. Metin olmalıydı. Diğerlerinin cesaretini kırmamalıydı. Vakit yitirmeden Vartan'ın çalışma odasına çıktı. İçeride insanın burnunu sızlatan kesif bir duman kokusu vardı. Hala yanmakta olan sobanın yanındaki kağıt yığınını gördü. Kolunu uzattı, bir kitap dolabı ile duvar arasından çatışmalarda bile çıkarmadıkları av tüfeğini çıkardı. Bu babasından hatıra 16 kalibrelik bir çifteydi. Vartan'ın çalışma masasının çekmecelerinden birinde fişek buldu. Büyüklük seçiminde tereddüt geçirdi ve nihayet Karaca saçmasında karar kıldı.